son derece önemli bir konu. Türkiye hakikaten uzun yıllardır enerjisini terör denen bu kahrolası belaya akıtmakta ve Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel, entelektüel birikimi bu terör belası içerisinde büyük bir sıkıntının içerisine düşmekte ve hızla belki de önümüzdeki 100 yılın parlayan ülkesi olması gereken, umut edilen ve Avrupa'da, Amerika'da birçok entelektüelin yazmış olduğu işte bu gelecekle ilgili öngörülen çalışmalarda da geleceğin vizyoner ülkesi olarak gösterilen Türkiye maalesef hepimizin yüreğini kanatan böyle bir sıkıntıyla, böyle bir belayla karşı karşıya. Ama ben bunun büyük ölçüde aşılabileceği kanaatini taşıyorum. Ben optimistim. Türk milleti tarih içerisinde bu gezegende hiçbir milletin muhatap olmadığı belalara müptela olmuştur. Benim marjım nedir? Benim marjım Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin kurtuluş savaşında karşı karşıya olduğu belayla ölçülür arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Biz kurtuluş savaşını hangi şartlarda yaptık? Kurtuluş savaşını yaptığımız zaman bizim popülasyonumuz, insan birikimimiz, entelektüel birikimimiz, ekonomik birikimimiz belki de bu milletin sahip olduğu en minimal düzeydeydi. Ve eskiler ifadesiyle o en minimal düzeydeki enerjimizle, gücümüzle, potansiyelimizle bizler 7 düvele karşı son derece onurlu ve haysiyetli bir mücadeleyi vermiş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bu aziz milletin, bu büyük milletin, Türk milletinin evladı olmanın onuru ve haysiyeti ve bu tarihsel birikimimizin zenginliği, derinliği ve inancımız, bütün bu fikri ve entelektüel hamulemizin yarattığı bu güç, böyle kıytırık bir PKK terörü karşısında da geriletilemez. Bu gezegende hiç kimse Türk devletini ve Türk milletini yenemez arkadaşlar. Bu bizim için sadece bir temenni meselesi değildir. Bu bizim bir iman meselemizdir. Türk milleti, Türk devleti ve Türk bayrağı sonsuza kadar bu topraklarda bekasını sürdürecektir. Çünkü tarih de böyle kendisini şekillendirmiştir. Tarih içerisinde oyuncu milletler vardır. Büyük imparatorluk geleneği olan milletler vardır. Türkler de bu gezegende büyük oyuncu milletlerden biridir. Böyle bir karakteristiği vardır. Ve biz binlerce yıldır taşıdığımız bir büyük birikimle, enformasyonla, bir büyük tarihsel derinlikle geleceği şekillendiriyoruz. Bugün 100 yılın hemen eşiğinde bu büyük milletin yeniden bölgesinde vizyoner ülke olmasının önüne bir büyük hançer saplanmak isteniyor. Bu hançer nedir? Bu hançer Kürt kardeşlerimizle Türkler arasında bir ayrılık, bir ayrışma, bir kader ve tarihsel birlikteliğini unutturmaya dönük kötü bir komplodur. Basit ve zavallı bir komplodur. Bu komployu asırlardır Türklerle beraber bu coğrafyada kaderlerini tevhid etmiş, aynı inanca, aynı tarihe ve aynı kültüre mensup kardeşlerimiz yutmayacaklardı, yutmuyorlardı arkadaşlar. PKK'nın şantajı ve tehdidi ortadan kalktığı gün bu bölgedeki siyasal denklem de değişecektir. Hiçbir endişeniz olmasın. Kürtler de bu topraklarda, bu tarihte ve bu büyük milletin, bu aziz milletin kardeşleri olduğunun farkındadır. Hemen sınırlarımıza bakın. Suriye'de yıllarca Kürt kardeşlerimize bir kimlik bile vermemiştir Suriye'de Arap Bağız hükümeti. Keza Irak'ta da böyle olmuştur. İran'da Farisiler Kürtlere hiç karışmamıştır. Kızlarını vermemiştir. Kızlarını almamışlardır. Onları tamamen bir özel yapı olarak korumuşlardır. Ama Türklerin arasında Kürt ve Türk'ü birbirinden ayıran bana bir gram bir hikayeden bahsedemezsiniz. Bir sosyolojik hikayeden bahsedemezsiniz. Bir inanç hikayesinden bahsedemezsiniz. Kürtler Türk toplumunun içerisinde her türlü sosyal ve kültürel entelektüel derinliğe ulaşmışlardır. Türk devleti bütün imkanlarını Kürt kardeşlerimize sunmuştur. Bu ülkede cumhurbaşkanlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sanatçılarımız hızla bu topraklarda varlığını idame ettirmiştir. Son cümle olarak bir tehlikeye parmak basmak istiyorum. PKK bu kanlı terör örgütü Kürtleri ne hale getiriyor? Bakınız, bir sürü televizyon fragmanında haberlerde izliyoruz. Hınçla bilenen, okuma kabiliyetini kaybeden, kendini yetiştirme kabiliyetini kaybeden, zaten amaçları da Kürt gençleri okumasın, bilgiye ulaşmasın, hiçbir entelektüel malzemeyle ruhlarını geliştirmesin, orada kapalı, dünyaya kapalı, bilgiye kapalı, ötekine kapalı, tamamen marjinal bir grup halinde olsunlar ki onları kullanalım. Tabii onları kullanan iradenin sadece yerel aktörleri yok, bir küresel hikayeyle de karşı karşıya olduğumuzu görelim. Değerli misafirler, hangi küresel hikaye olursa olsun, biz böyle küresel hikayeleri çok gördük. Hem de gücümüzün en minimum seviyesinde olduğu dönemlerde gördük. Dolayısıyla karşımızda kararlı, son derece profesyonel, İdris Bey gayet güzel tanımladı, son derece profesyonel bir örgüt var. Bu örgüt bu topraklarda Türk milletinin büyük tarihsel gelişimini durdurmaya iman etmiş bir örgüt. Ama bir de bizler varız. Bu büyük millet var, bu aziz millet var. Bu aziz milletin tarih telakkisi var, gelecek telakkisi var. Dolayısıyla biz bu telakkimizi, bu inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece büyük bir gelecek bizi bekliyor. Yüce Allah'tan bu aziz millete sabır ve sağduyu vermesini temenni ediyorum, ümit ediyorum. Biz güçlüyüz arkadaşlar. Ordumuz da güçlü, devletimiz de güçlü, milletimiz de güçlü. Ama ısrarla bir kara propaganda var. Bizi zayıflatmaya, bizim vicdanımızı, aklımızı, bizim irademizi zayıflatmaya dönük adeta o Göbels'in kurmuş olduğu Nazi Almanya'sında üretilen bir propaganda ile karşı karşıyayız. İşte öldük, bittik, çöküyoruz. Hayır, ölmedik, bitmedik, çökmüyoruz. Dimdik ayaktayız. Dünyanın son derece nitelikli, gelişmiş, kendini hızla geleceğe hazırlayan bir gençliğimiz var. Ben 25 yıldır aşağı yukarı üniversitede hocalık yapıyorum. Biraz sonra Sayın Değerli Bakanımız da hitap edecekler. Kendileri de bunu büyük ihtimalle sizinle paylaşacaklar. Üniversitelerimizde bangır bangır gelen, kendini geliştiren, kendini yetiştirmiş pırıl pırıl bir gençliğimiz var. Ekonomimiz gelişiyor. Türkiye'de hayatın her alanında büyük atılımlarımız var. Buradan bakacağız arkadaşlar. Bardağın dolu tarafından bakacağız. Çünkü boş tarafından baktırma bir uluslararası taktiktir, bir kara propagandadır. Bu bizim aklımıza ve sağduyumuza yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıları bertaraf edecek güce sahibiz. Bu coğrafyanın en güçlü topluluklarından biriyiz. Bu coğrafyada bakınız bu gücümüzü herkes biliyor. Herkes bildiği için Türkiye'nin uluslararası politik manevraları konusunda komşuları da hassasiyetini koruyor. İşte Rusya bir taraftan uluslararası ilişkilerinde bir denge kurmaya çalışırken Türkiye'yi göz ardı edemiyor. Artık Türkiye'de bir politik güçtür, bir siyasi güçtür, bir uluslararası güçtür. Bu gücümüzün farkına varacağız. Milletimize iman edeceğiz. Türk devletine, Türk milletine ve Türk bayrağının sonsuz bekasına iman ettiğimiz sürece, bu kararlılığımızı devam ettirdiğimiz sürece bu topraklarda başka hiçbir hikaye yazılamaz arkadaşlar. Ama bu kararlılığımızı kaybedersek, kendi tarihsel değerlerimize, inanç değerlerimize, kendi milletimize olan inancımızı ihmal edersek, o zaman sıkıntıların başlaması söz konusu olabilir. Bu vesileyle bu programı düzenleyen değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli katılımcılar, sevgili Bursalılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk İslam Birliği Derneğimizin PKK ve terör sorununun çözümüyle ilgili düzenlemiş olduğu konferansa, toplantıya hoş geldiniz. Arkadaşımızın bahsettiği gibi dün Bursa'nın fethinin 687. yılını kutladık. Büyük bir coşkuyla, her sene artan bir katılımla kutluyoruz. Ben de oradaydım. Müthiş bir heyecan duyduk. Fetih, onunla başlayayım. Çünkü terör sorununun çözümü de burada aslında. Bursa'nın fethi veya İstanbul'un fethi veya daha öncesine gidebilirsiniz. Fetih, ilimle irfanın, akılla gönlün buluşmasıdır. Eğer siz fetihteki ruhu yakalayabilirseniz ve onu yaşatabilirseniz, gelecek nesillere aktarabilirseniz, işte o terör sorunu çözersiniz. Bakın ben size dün yaptığım konuşmada birkaç cümleyi ve birkaç kavramı aktarayım. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinden birkaç antıtıyla sözlerime ve seminere başlamak istiyorum. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihatinde şunları söylüyor. Uysallıktan bahsediyor. Yani aslında bizim bütün bunlara baktığımız zaman her birisi inancımızın birer değerleridir. Yani Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde mümin ülfet eden ve edilendir buyuruyor. Gönül almadan bahsediyor. Adaletten bahsediyor. Bağışlama duygusundan bahsediyor. Bütünleme, birlik, beraberlik olma duygusundan bahsediyor. Gayretlendirmeden bahsediyor. Çalışmadan, üretmeden bahsediyor. Sabır, sebatkar, iradeye sahip olmaktan bahsediyor. Toplumu yöneten de, diri tutan da irfandır diyor. Yine atanı, ananı ve atanı say ki bereket bulasın, bereket büyüklerdedir diyor. Geçmişinle irtibatını koparma diyor. Tarihinle bağlantını kesme diyor. İnancınla bütünleşmeyi sağla diyor. Mütevazilikten bahsediyor. Sevgiden bahsediyor. Geçmişini bilmeyen geleceği bilemez diyor. Nereden geldiğini, nereye gideceğini unutma diyor. Yine bir başka şeyde güç gider ama bilgi gitmez, bilgi yaşar diyor. İyilikten bahsediyor. Bunları çeşitlendirebiliriz. İşte sevgili dostlar, terörü bitirecek çözüm reçetesi budur. Eğer siz yaradılanı yaradandan ötürü seviyorsanız, insanı yaşat ki devlet yaşa felsefesine sahip çıkıyorsanız, Peygamber Efendimizin veda hutbesinde Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Kavmiyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum ifadesine inanıyor ve yaşıyorsanız terörü bitirirsiniz arkadaşlar. Ben sözlerimi bunlarla başlamak istiyorum. Size kısaca bir analiz yapacağım. Analitik kritik düşünme çerçevesinde. Terör nedir? Hepimiz biliyoruz ama buradan bir sonuca varacağız. Terör, kişi ve grupların emellerini hukuk dışı yollarla şiddete başvurarak çözme yöntemidir. Terörün nedenleri nedir? Terörün siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bir çocuk sebebinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki terör hangi ortamları sever? Hepimizin bildiği gibi sisli havayı, bulanık suyu, yani kargaşayı, gerilimi, çatışma ortamını terör çok sever. Birlik ve beraberliği bozmak için anarşi çıkarır, elinden gelen her şeyi yapar. Demokrasinin zayıflığından, hukuk dışı yapılanmalardan, geri kalmışlıktan istifade eder. Terörün beslendiği dinamikler nelerdir? Terör iç ve dış tüm dinamikler tarafından kullanılır ve desteklenir. Terörün hedef kitlesi nedir? Terörün hedef kitlesi bu ülkedeki tüm vatandaşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörü sonlandırma sorumluluğu kimlere aittir? Tabii ki bu boyut gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve şu andaki hükümet başta olmak üzere tüm dinamikler, sivil toplum örgütleri, bu devleti oluşturan tüm unsurlar terörü çözmek için hepsinin birlikte olması gereken bir platformdur. Terörün bilançosu nedir? Değerli dostlar, çok basit ve pratik anlatmaya çalışıyorum. 30 yıl süren terörün sonucunda değişik yıllarda farklı olmakla birlikte yaklaşık 25-30 bin insanımızı ve 350-400 milyar liramızı kaybettik. Bu görünen taraf. Bir de görünmeyen tarafları var. Terörün, madem böyle bir durum var, terörü bitirmenin panzehiri nedir? Bir eğitim. Eğitimin içinde bizim inancımız ve değer yargılarımız var. İki, demokrasi ve özgürlüklerin artırılması. Arkadaşlar, bizi biz yapan, bizi oluşturan şey kimliğimizdir, kişiliğimizdir. Eğer biz bu kimliklerin, bu kişiliklerin kendilerini ifade etmelerine izin vermezsek, demokrasinin bu konudaki açılımlarını sağlamazsak, bilin ki terörü bitiremeyiz. Onlar ilme sarılsınlar, irfana sahip olsunlar, bilgisayarla, değer yargılarıyla bütün dünyaya bu prensipleri yaysınlar. Ve dünyada barışın, sevginin, hoşgörünün, adaletin temsilcileri olsunlar. Evvelsi gün Bursa'da yine bir sunum dinlemiştik. Bir Fransız astronot ve pilotun, hayalleriniz yoksa, incanıcınız yoksa arkadaşlar başarıya ulaşamazsınız. Bizim hayallerimiz de var, başarıya ulaşmak için inancımız da var. Yeter ki bu millet devlet bütünleşmesini sağlayalım. Yeterli birlik ve beraberlik içinde olalım. Birbirimizi sevelim, ön yargılardan uzaklaşalım. Damdan düşeni ancak damdan düşeni anlar. Artık bu millet terörden, şiddetten bıkmıştır. Kandan, gözyaşından bıkmıştır. Bu millet birlik istiyor. Bu millet beraberlik istiyor. Bu millet bütünlük istiyor. Bu millet kardeşçe yaşamak istiyor. Bunun için buradayız. Muhakkak okumuşsunuzdur. Peygamber Efendimizin tarihini okuyanlar, İslam tarihini okuyanlar, Hudeybiye barışı ve ondan sonra İslam'ın nasıl yayıldığını, barış sürecinde insanların iyi iletişim kurarak, birbirlerine ön yargıları kaldırarak, iletişim kurarak nasıl etkileşim olduğunu, insanların fikirlerini şiddete başvurmadan birbirlerine nasıl aktarabildiğini çok iyi görürsünüz. Bu kardeşliği pekiştirelim, bu birliği pekiştirelim, birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşalım diyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi partim ve şahsım adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
Değerli konuklar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel konuda, bu güzel salonda böyle bir toplantı düzenlediği için, tertiplediği için de Türkistan Birliği Derneği'nin muhterem yöneticilerine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Öncelikle ben şunu ifade edeyim ki, konferansın konusu çerçevesinin dışına taşmamaya çalışacağım. Elbette hepimizin kendi düşüncelerini, fikirlerini, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili kanaatlerini ifade edebileceği çok değişik platformlar vardır. Ama burada herhalde bizi dinlemeye, izlemeye gelen çok değerli dostlar, bu terör denen belanın ne olduğunu ve bunun nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki fikirlerimize önem atfedeceklerdir. Bu nedenle genel siyasetle ilgili konuşmayacağım. Zaten Sayın Milletvekilimiz sağ olsun bize ihtiyaç bırakmayacak derecede güncel siyasal gelişmelerle ilgili bilgiler sundular. Ben peşinen şunu söyleyeyim. AK Partili olsun olmasın, bu ülkede yaşayan, Türkiye'nin bütünlüğünden yana olan, kardeş kanının dökülmesini istemeyen, barışı, sevgiyi bu ülkeye egemen kılmak isteyen, Türkiye'nin bölgesinde sürünen bir ülke olmaktan çıkıp bir yıldız ülke haline gelmesini isteyen her Allah'ın kulu, Türk'üyle, Kürt'üyle, Elazığ'ıyla, Çerkezi'yle bu süreçte Sayın Başbakan'a destek vermesi gerekir diye düşünüyorum. Buna iman ediyorum. Çünkü bu terör denen şiddetin, belanın ne olduğunu birebir yaşamış bir insanım. Siz Allah korusun, Allah göstermesin, terör belasında şehit olmuş, kardeşini kucaklayıp mezara taşıyan adam biliyor musunuz? Ben bunu yaptım. Şiddetin ne olduğunu, bu iğrenç oyunun neden oynandığını çok iyi bilen bir insanım. Bu nedenle particiliği bir tarafa bırakarak, hiç olmazsa bu süreçte muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hepimizin el birliği yapması ve bu kanın durması konusunda katkı sağlaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Şimdi çok değerli dostlar, kimisine göre terör, kimilerine göre Kürt sorunu, kimilerine göre Güneydoğu sorunu dediğimiz bir sorun yaşıyoruz. Nedir bu sorun? Şimdi biz hastalandığımız zaman doktora gideriz. Doktorun ilk yapacağı şey doğru bir teşhistir. Önce teşhis edilmesi lazım. Ve o hastalığa uygun da bir ilaç verilecek. Bir sorunu doğru teşhis etmezsek çözüm önerilerimizin de mantıklı olması, tutarlı olması elbette mümkün değil. Değerli dostlar, Kılıç Alparslan Malazgirt Ovası'na doğru geldiğinde Anadolu'yu fetihin başlangıç noktası olan Malazgirt'e doğru geldiğinde Molla Yahya Manzuri komutasında 10 bin kişilik bir Türk Kürt süvari ordusu gelip Alparslan'ın ordusuna katılır. Malazgirt Savaşı'nda Molla Yahya Manzuri komutasındaki 10 bin kişilik Kürt süvari birliği ile başlar Kürtlerin ve Türklerin serencamı kardeşliği birlikteliği. Sonra ne olur? Sonra Yavuz Sultan Selim zamanında İdrisi Bitlisi ile oturur bir anlaşma imzalar. Yavuz Sultan Selim, Kürtler savaşmadan Osmanlı'ya katılmış bir topluluktur. Ve tarih boyunca Kürtlerle Türkler arasında hiçbir çatışma olmamıştır. Ben 1071'den bahsediyorum. Bin yıllık bir tarihten bahsediyorum. Biz beraber yürüdük Nibolu'na. Kosova'da beraberdik. İstanbul'un fethinde beraberdik. Daha dün Çanakkale'de beraberdik. Kürt Mehmet ile Türk Mehmet'in kanı, kemikleri, saçı sakalı birbirine karıştı Çanakkale'de. Eceabat'ta, Gelibolu'da, Sedülbahir önlerinde. Vazgeçtim Çanakkale'den, daha dün Kıbrıs'ta, Beşparmak Dağları'nda beraber şehit olduk. Demek ki bizim bir kavgamız yok. Ne oldu? Türkiye istila edildi. 7 düvel geldi. Birinci milli mücadele yıllarında Türkiye istila edildi. Her taraftan savaşıyorduk. Birçok kavim ve birçok din mensubu Osmanlı'yı arkadan hançerledi. Türkiye'yi arkadan hançerledi. Kürtler milli mücadele yıllarında bir vatanseverlik testinden geçtiler ve bunu şerefle bütün bu ülkeye kabul ettirdiler. Ne oldu? Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Erzurum'da, Çanakkale'de, bu ülkenin dört bir yerinde savaştılar, kanlarını feda ettiler. İsmet Paşa hatıratında Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı, diyor ki biz Lozan'a gittiğimizde herkes ayrı bir devletten bahsetti. Sadece biz Türklerin ve Kürtlerin hakkını adına konuştuk, diyor. Sonra ne oldu? Sonra olan oldu. İmparatorluk yıkıldı. Önce doğru tarihi okumamız lazım. Osmanlı bir imparatorluktu. Değişik ırklardan, değişik etnik kimliklerden, değişik din ve mezheplerden insanlar vardı. Biz bir milli devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli devlettir dedik. Milli devlete göre kurumlar oluşturuldu, yasalar oluşturuldu. Şunu kabul etmek durumundayız ki, bu devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerine kurulmuştur. Popülasyonu itibariyle biz hala bir imparatorluğuz. Yani içinde barındırdığı haklar itibariyle. Popülasyonu imparatorluk olan bir ülkede ırkçılık veya milliyetçilik yaptığınız zaman siz o topluma kanser mikrobu aşılamış olursunuz. Çözücülük orada başlar. Bölücülük ve ayrımcılık orada başlar. Sonra biz dedik ki bu ülkede Kürt yok. Zaten Kürt diye bir ırk yok. Kart kurt işte karda gezdik falan filan. Keşke tutsaydı, tutmadı. Tutmadı. Dağlara taşlara ne mutlu Türk'üm diye ne yazdık. Ama o mutluluğu ne Türk'e ne Kürt'e veremedik. Yıllar boyunca. Sonra ne oldu? Sonra ben Şark Islahat Planı'ndan bahsetmeyeceğim. Şark İstiklal Mahkemelerinden de bahsetmeyeceğim. Bu ülkedeki, bu ülke tarihi, yakın çağ tarihi bir cüruf temizleme ameliyesine tabi tutulmadıkça İstiklal Mahkemelerinin bütün tutanakları açık ve seçik yayınlanmadıkça bu söylediklerim belki çok rahat anlaşılamayabilir. Ama çok şeyler oldu bu ülkede. Hepsini geçtik. Sonra baktılar ki Kürtleri İslam'dan ve Müslümanlıktan uzaklaştırmak mümkün değil. Ben Kürt kardeşlerime söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'nun haritasını İngiliz ve Fransız komiserleri çizdi. Arap Yarımadası'nda gördükleri her petrol kuyusunun başına bir devlet kondurdular. Doğrudur değil mi? 300-500 bin nüfusu devletler oluştu. Emaretler, Küveyt falan filan neyse saymayayım. Ama 15 milyonluk, 20 milyon nüfuslu Kürtlere kimse devlet uygun görmedi. Türkler değil, İngilizler ve Fransızlar uygun görmedi. Niye uygun görmedi? Çünkü Kürtler Müslümandı. Dinden ayrılmıyorlardı. Oysa Kürtleri dinden uzaklaştırmak gerekiyordu. İşte PKK dediğiniz şey Kürtleri İslam'dan uzaklaştırma işlevini görmüş bir örgüttür. Önce bunun altını çizerek söyleyeyim. Abdullah Öcalan, Rafet Ballı ile yaptığı röportajda PKK nedir sorusuna şu cevabı veriyor. PKK Marksist-Leninist silahlı bir örgüttür diyor. Bilimsel sosyalizme inanır diyor. Onun için PKK'nın birinci işlevi Müslüman halkı, Kürtleri dini değerlerden uzaklaştırıp Kürt milliyetçiliğini Kürtlerin yeni seküler dini haline getirme çalışmasıdır. Bu böyle olmuş mudur? Maalesef az da olsa netice sağlamıştır. Şimdi sevgili dostlar, bu ülkenin en büyük problemi şudur. PKK deyince akla Kürtler geliyor. Kürt deyince akla PKK geliyor. Ve bu açmaz önümüzde çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Bakın kardeşler, Kürt deyince kimsenin aklına PKK falan gelmesin. Kürtleri eğer temsil edecek insanları arıyorsanız, Kürtlerin onur duyacağı, lider kabul edeceği, önder kabul edeceği, arkasından yürüyeceği insan arıyorsanız, bu Marksist, Leninist, ateist bir hain değil, olsa olsa Selahattin Eyyubi olur. Kürtlere lider, önder arıyorsak, bu olsa olsa Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani olur. Eğer Kürtlere lider, önder arıyorsak, bu olsa olsa Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olur. Ben bir dönemde böyle bir konferans esnasında, pardon, mecliste bir konuşmada Türklerin ve Kürtlerin ortak paydaları çoktur diye bir konuşma yaptım. Oradakiler de çok alkışladı. Erbakan hocamız da dinliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Sonra beni yanına çağırdı. Sakın Ömer Bey bir daha bu lafı söyleme dedi. Niye hocam dedim. E farkımız yok ki paydamız ortak olsun dedi. Ortak paydamız... Ortak paydamız varsa o zaman farklar da var demekti. Farkımız yok dedi. Sakın dedi böyle bir ayrım yapma. Kardeşler, elbette Bursa'da, bu salonda Kürt sorununu, PKK sorununu, terörü konuşmak çok kolaydır. Asıl olan o bölgede bunları konuşabilmektir. aslında o bölgede insanımıza ne olup bittiğini anlatabilmektir. Bakın sevgili kardeşlerim, biraz önce Sayın Milletvekilimiz ifade buyurdu. Çok acılar çekildi. Siz kendi nefsinizde, kendi evinizde lütfen bunları düşünün. Köydesiniz, karakol yok, asker yok, devlet yok. Gece yarısı kapınız çalınıyor. Gelinlik kızınız, gelininiz, eşiniz var. Geliyor, ben örgütten geldim diyor, yiyor, içiyor. Alabileceğini alıp gidiyor. Sabah jandarma çarpıyor kapıyı. Siz teröristlere yardım ve yataklık suçu işlemişsiniz diyor. Yaşandı mı? Yaşandı bunlar, yaşandı. Eğer o halka siz sahip çıkmazsanız devlet olarak birileri gelip kullanacaktır, istismar edecektir. Bu kadar net ve açık. Bu nedenle kimseyi suçlamadan, tarihe de çok fazla atıfta bulunmadan, geçmişte olan yanlış uygulamalardan da çok fazla bahsetmeden ben çözüme ilişkin kanaatlerimi ifade edeyim. Zamanı da doğru değerlendirmek istiyorum. Kardeşler, PKK Türkiye'de birçok şeyin, o bölgede birçok şeyin değişmesine vesile olmuştur. Neye vesile olmuştur? Şimdi birileri diyor ki PKK dediğiniz 3-5 tane çapulcu, 3-5 bin tane silahlı militan, 600-700 bin kişilik bir Türk Silahlı Kuvvetleri var, 80 milyonluk Türkiye var. Biz niye bununla başa çıkamıyoruz? Eğer PKK'yı böyle algılarsanız haksızlık yaparsınız. Kime? Bu devlete haksızlık yaparsınız. Bu millete haksızlık yaparsınız. Eğer uluslararası silah ticaretinden bahsetmiyorsanız, uluslararası uyuşturucu ticaretinin nasıl yürüdüğünü bilmiyorsanız, eğer uluslararası terör siyasetini bilmiyorsanız, eğer Türkiye üzerinde emeli olan ülkelerin bu ülkeyi boğmak, bu ülkeyi bu bölgede hapishane gibi bir yaşama zorlamak istediğinden haberdar değilseniz PKK 3-5 tane çapulcu dersiniz. Allah rahmet eylesin. Bülent Ecevit de öyle demişti. 70 tane çapulcu demişti bunlar. O 70 çapulcu 50 bin lira vardı. 30 bin gencimizi, insanımızı kaybettik. Demek ki PKK bu değil. Bakın, PKK dediğimiz örgütün siyasi uzantıları var. O düşünceyi paylaşanlar yerel yönetimlerde iktidar. Gazetesi var, dergisi var, televizyonu var. Ve bizim yanlış politikalarımızla kazandığımız 100 binin üzerinde taraftarı var. Bu devletin resmi rakamlarından dolayı 100 bin diyorum. Onun için abartmadan söylüyorum. Bunu çökertmek elbette PKK'nın var olmasını sağlayan ortamı ortadan kaldırmakla mümkün. Şimdi Sayın Vekilimiz söyledi, barış sürecinden filan bahsetti. Allah'ın izniyle bu oluşacak, olacak. Başka çaresi de yok. Ama asıl önemli olan bundan sonradır. Siz barış süreci, PKK silahı bıraktı gitti, bu iş bitti mi diyorsunuz? O zaman yanılırsınız. Çok daha tehlikeli bir iş başlar. Bizim yeniden o bölgenin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmamız lazım. Nasıl rehabilite edeceksiniz? Değerli dostlar, ne yapmalıyız? Bir köy muhtarının sözüyle çözümü söyleyeyim. Komutan geliyor muhtara. Muhtar diyor, senin oğlun PKK'da, Kandil'de diyor. Niye evladına sahip çıkmıyorsun? Muhtar diyor, gülüyor, diyor ki sahip çıkmayan sizsiniz komutan. Neden? Ben bir oğlumu okula gönderdim, o Kandil'e gitti. Diğer oğlumu medreseye gönderdim, bak yanımda duruyor. Siz Marksist, Leninist, materyalist, Darwinist bir örgütün niye nemalandığını, nereden nemalandığını soruyorsanız bunun cevabı çok açık. Materyalist bir eğitim sistemi ancak terörist yetiştirir. Ancak terörist yetiştirir. O zaman Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel yasasında, kanunun giriş faslında diyor ki, milli eğitimin amacı yeni nesilleri milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere göre yetiştirmektir diyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Siz bu milletin çocuğunu ne milli, ne manevi, ne tarihi, ne ahlaki değerlere göre yetiştirmediniz. Köşe dönmeciliği öğrettiniz, öğütlediniz. Senin atan maymundur dediniz. Ya adam maymunsa ben de maymunluk yaparım dedi. Yaptıkları da budur yani. Onun için materyalist eğitim sisteminden derhal vazgeçip bu milletin evlatlarına bizi biz yapan değerleri anlatmamız lazım. Manevi değerlerimizi anlatmamız lazım. Haksız yere bir insan öldürmenin bütün kainatı katletmek olduğunu söyleyen bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bize sizi kavimlere, kabilelere ayırdık ki tanışasınız diyor. Oradaki geçen Kur'an-ı Kerim'deki ifade litaarefudur. Arapça metnini bilen kardeşlerimiz iyi bilirler. Allah litalemu demiyor, bilesiniz demiyor. Litaarefu diyor. Litaarefudan kasıp tanımaktır. Neyini tanıyacaksın? Hak ve hukukunu tanıyacaksın. Başka Rum suresi 21. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı oluşu bizim ayetlerimizden bir ayettir buyuruyor. Ayettir. Bir ayeti ortadan kaldırmak ne demektir? Bunun hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Bunları yaptık geçmişte de onun için bunları tekrarlıyorum. Yani biz kardeşiz. Eğer bu değerler verilirse bu ülkede ırkçılık olmaz. İkincisi başka ne yapmamız lazım sevgili kardeşler? Kürtlere ayrı bir devlet, Türklere ayrı bir Arap, herkese ayrı bir devlet kuruyoruz ya. Avrupa Birliği sürecinde Hristiyanları bir araya getirmek için didinenler her ne hikmetse söz konusu Müslüman olunca etnisiteye ve mezhebi anlayışa göre ayrı devletçikler kurma peşindediler. Kürt sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Alın size cevap. İslam Birliği bunun tek çözüm noktasıdır. Başka var mı? Şimdi ben bu süreçte hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başbakan gövdemi koydum diyor. Biz de hiç olmazsa taşın altına elimizi koyalım. Ama iktidar partisini, ama adına akil insanlar denen grubu, ama Türkiye'deki bütün vatanseverlere, bu ülkeyi sevenleri uyarıyorum. Bu da benim görevim. Sakın ola ki bu sürece PKK'nın meşruiyetine katkı sağlama süreci olarak kullanılmasına izin vermeyin. Sakın. Çünkü o noktaya doğru giderse bu bir daha bu ülkeyi kimse toparlayamaz. Elbette ki birileri bunu bu şekilde istismar etmek, kullanmak isteyeceklerdir. Bu şekilde istismarını engelleyecek adımların mutlaka atılması lazım. PKK ile müzakere, PKK'yı silahsızlandırma, terörü bitirme, Kürtlerle müzakere anlamına gelmez. Çünkü PKK beni temsil etmez. Kürtleri temsil etmez. Müslümanları temsil etmez. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Son, hemen bitiriyorum. Son bir şey daha arz edeyim size. Bu süreç, yaşanan süreç ve biraz önce sayın vekilimizin ifade ettiği demokratik adımlar, insan hakları ve benzeri uygulamalar herkesin ezberini bozdu. Bizim de hepimizin de ezberini bozmuştur mutlaka. Ama en çok PKK'nın ezberini bozdu. Ben samimiyetini sorgulamıyorum. Hiç kimse de sorgulamaz zaten. Herkes biliyor. Bir fıkrayla hemen bitireyim. Temel ameliyat olacakmış biliyorsunuz. Alıyorlar ameliyathaneye, narkoz yapıyorlar. Ameliyatı gerçekleştirecek doktorlar da maskelerini takıyorlar, ameliyat yapacak. Temel gözünü açıyor, diyor ki hiç yüzünüzü örtmeyin, hepinizi tanıyorum. Biz APO'yu tanıyoruz, PKK'yı da tanıyoruz dedikleri o anlamda benim için önemli değil. Ama diyor ki APO, Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın sözlerine kulak vermeliyiz. İslam birliği önemlidir diyoruz. Biz Müslümanız diyor Kürtlerle Türkler arasındaki ilişki. Bunu söylüyor. Kim söylüyor? PKK'yı ne bitirdi biliyor musunuz? Lütfen bu sözümü çok önemseyin. Sizden rica ediyorum o bölgenin bir insanı olarak. Kürtleri, PKK'yı Kürtlerin Müslümanlığı bitirmiştir. Kürtlerin Müslümanlığı. Niçin? PKK Müslümanlığı bıraktıramadığı için, bitirtemediği için Kürtler PKK'ya Marksizmi bıraktırmaya çalışıyorlar. Bunun manası bu. Kendisi vazgeçmiş değil ama bu imajı vermek zorunda. Onların desteğini alabilmek adına söylüyorum. O halde nedir? O halde sonuç, Türkiye'nin en büyük toplumsal gerçeği İslam'dır. Türk milleti binlerce yıl önce Müslüman olmaya karar vermiştir ve onu bu kararlılığından hiç kimse caydıramayacaktır Allah'ın izniyle, diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.